Rastgele Yürüyüş'ten herkese merhaba. Bu yeni bir podcast yayını. Ben Tevfik Uyar.
Ben Bahadır Akbay.
Birlikte bu yayını sürdüreceğiz ve öncelikle geniş kitlelere ulaşmak için Açık Bilim podcast kanalında yayınlıyoruz bunu. Ama bizim ayrı bir podcast kanalımız da var. Rastgele Yürüyüş diye podcast dizinlerinden aratarak diğer kanalımıza da abone olabilirsiniz. Nitekim yakında belki de Açık Bilim'den yayınlanacak ve sadece oradan devam edeceğiz. Peki bizim adımız niye Rastgele Yürüyüş? Açıklamak ister misin Bager?
Evet, aslında bu random walk da diye de tabir edilen, aslında bir noktadan başlayıp işte rastgele yürüyüş yapan algoritmalar vesaire gibi, biz de rastgele bir noktadan başlayacağız ve onun üzerinde tartışmaya çalışacağız. Gideceğiz internetten rastgele bir kelime üreten bir web sitesinden bir kelime seçeceğiz ve o kelimeden bizim ilgilendiğimiz alanlar, ki bunlar aslında yani en başta bilim, sanat vesaire, onun etrafındaki şeyler ya da üretim vesaire, bunlarla ilgili bu taraflarda gezinmeye çalışacağız. Aslında evet, yaparak göstermek en doğrusu, o yüzden, çünkü biz de yaparak öğreneceğiz aslında belki de.
Evet, aslında öyle. Gerçekten de bizim ilk program deneyimimiz. Aslında geçen hafta bir saatlik uzun bir program çekmiştik ama orada senkronizasyon sorunları yaşadık. Bu da bize yeniden program çekiyor. Üzerine biraz düşünme fırsatı tanıdı. Şimdi ben rastgele kelimemizi seçeceğim o zaman. Tamam. Ama şundan bahsetmek istiyorum seçmeden önce. Bizim Bager'le olan ilk muhabbetimiz de öyleydi ya. Biz bir Hollanda konsolosluğunun bir olayı için bir araya gelmiştik. Sonra çıkışta bir oturduk. Evet. Herhalde yaklaşık 300 konuda falan rastgele yürüyüş yaptıktan sonra kulaklarımızdan duman çıkarken kalktık. Evet. Şimdi dedik ki biz bu dumanı niye kendimize çıkartıyoruz sadece? Şimdi abi ben açtım o zaman o rastgele kelime üretici.
Evet, tabii şeyi de söylemek lazım. Hani o duman çıkmasın diye belki de süre sınırlaması yapalım dedik. Her bir rastgele kelimeyi 12 dakika konuşacağız ve onun içerisinde sınırlayacağız. O yüzden bir zaman şeyimiz de var. Şu ana kadar geçen zamanı sayacak mıyız mesela?
Yok, bugün bu ilk programın şerefine 14 dakika 32 saniye yapabiliriz.
Tamam, yani. Okey. Tamam, süper. Hadi başlayalım.
O zaman hadi bakalım, seçiyorum rastgele. Hop. Deri.
Deri.
Deri kelimesi geldi. Evet, deri. Hmm.
Deri bana şeyi çağrıştırıyor. Yani deri aslında bir etkileşimin oluştuğu an, yani interface, arayüz, bir şeyin, iki şeyin yani, derisi birbirine değiyor. Yani o aslında arayüzü. Deri senin başka bir şeyin derisiyle senin derin arasında gerçekleşiyor aslında etkileşim.
Temas ya. Yani.
Evet.
Yani düşününce de bu arada en geniş yüzeye sahip duyu organımız.
Tabii, tabii. Yani evet, insan derisi dersen öyle ama aslında mesela derin canlılara genelde deri diyoruz. Ölü bir, yatıyorum, şeyin yüzeyi diyoruz mesela. Binanın derisi
kaplaması
demiyoruz.
Diyoruz. Evet, kaplaması diyoruz. Yüzeyi diyoruz. Aslında deri de bizim kaplamamız yani, düşününce.
Aynen öyle.
Çünkü peki, benim aklıma şimdi ilk şu geldi. İstiyorsan oradan yola çıkalım. Çünkü tam senin seveceğin konulara işaret edecek. Şimdi bu ilk uzay astronot larından işte Yuri Gagarin zaten biliyorsun. Hı hı. Ve ilk uzay psikoloğu Lebedev'in birlikte yazdığı bir uzay psikolojisi diye kitap vardı bende. Sahaftan bir sürü almıştım. Orada şöyle enteresan bir deney anlatıyordu. Astronotları uzay ortamında test edebilmek için Rus astronot, yani Sovyet kozmonotları diyelim, doğru tabir olsun. Sovyet kozmonotları tamamen karanlık, tamamen sesten izole bir odaya koymuşlar. Hı. Ve sırf derileriyle temas etmesinler, yani o duyuyu da keselim diye ellerini böyle kollarını içi boşluklu kartonlarla kaplamışlar. Hı hı. Yani istese bir yere de dokunamıyor. Kendine de dokunamıyor yani. Ve
ama sıkıştırdıkları noktalar var galiba, değil mi? Yani bazı noktalardan sıkıştırmış olmaları lazım. Nasıl
yani olacak? Mutlaka bir doğru bir yerden temas etmesi, evet, lazım ama evet, yani onu da minimize etmişler sonuçta.
Tamam.
Ve hani acaba algısızlık ortamında insan algı işi nasıl değişiyor, bir deney bu. Sonra içeriye çok küçük bir hava akımı vermişler. Çok küçük. Ve işte deney tamamlandıktan sonra astronotlara sormuşlar, kozmonotlara. İçeride bir şey oldu mu? Bir tane kozmonot çocuğunun okul marşını çaldığına yemin ediyor.
Çok iyi.
Bir tanesi içeri biri gezdi dolaştı diyor. Çünkü o da o incecik rüzgarı işte teninde hissediyor aslında. Yani ve çünkü niye, burada algı eşiği inanılmaz düşüyor. Algı eşiği inanılmaz düştüğü için beyin resmen yeniden organize oluyor.
Tabii anlam,
daha fazla algılamak için.
Anlam çıkarma makinesi olduğumuz için aslında ufacık veriden anlam çıkarmaya çalışıyoruz yani. O şeyde evet, de vardır ya bu, yani elektrik devrelerinde topraklama dediğimiz şey odur. Topraklamazsan devreyi aslında. anten görevi görür ve uzaydaki paraziti çeker aslında. Havadaki paraziti çeker. Yani biz o toprak, o yani yaptığımız şey bir yerde o paraziti duymamak için dokunduğun zaman parazitten kurtuluyorsun aslında. Dolayısıyla dokunamıyorsan hiçbir şeye parazitten anlam çıkarmaya çalışıyorsun. Yani oradaki gürültüyü anlamlandırıyorsun. Yani bu şeye benziyor. Kahve falı bakmakla aynı aslında. Oradaki şekillerden süper soyut ve dağınık, hatta kum falı vesaire diyeyim. O soyut şeylerden, yani bunu ciddi olarak yaptığımızı düşünelim. Yani bir kumdan anlam okuyabildiğine dair bir teori duyduk. Bunu denemek istiyoruz, tutuyor mu diye. Ne yapacağız? O garip datadan bir şeyler görmeye çalışacağız. Yani bunu şey deneyebilirsin mesela. Yani bir white noise'i, bu şeyi, sinyali beyaz çektiğimizde gürültü. Televizyon, evet, beyaz gürültüyü uzun süre baktığın zaman da şekilleri görmeye başlıyorsun. Ya da mesela zen şey yaptığında, meditasyon yaptığında da gözlerin kapalı, hiçbir şey duymuyorsun aşağı yukarı falan. Sürekli o düşünceler çıkıyor. En ufak bir şey üretmene sebep oluyor. Yani insan tamamen bir anlam üretme makinesi olduğu için çok hızlı bir şekilde en ufak bir şeyde anlam çıkartıyor aslında.
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Aslında benim zaten varsayılan durumum sürekli anlam çıkarmak. Hı hı. Ama ben şu an ayıyım, bilinçliyim, seni dinliyorum. Sen benim zihnimin kendi kendine anlam çıkarmasına müsaade etmeden zaten bana anlam veriyorsun.
Evet.
Belki de.
Evet. Yani tam öyle değil, çünkü şöyle mesela geçen onu konuşmuştuk işte bir arkadaşla. Yani insanların anlaşamaması üzerine şeyler söylüyordu. Ben de insanların anlaşmasına şaşıyorum demiştim. Yani genelde zaten anlaşmak ilginç bir şey. Yani biz çok az konuda anlaşabiliyoruz. Yani dünyada baktığında rastgele bir iki insanın anlaştığı şeyler, yani mesela renkler, sayılar, ki bunları da aslında çok yeni baktığında bu anlaşmalarda dil üzerinden yani çıkan
renkler
şeyler.
Renkler derken renkleri sadece adlandırmada mı anlaşıyor?
Evet, ama yani ikimiz de aynı şeye mesela kırmızı diyoruz. İkimiz de aynı şeye kırmızı diyoruz. Sonra başka iki şey gösteriliyor. İkisine yine kırmızı diyebiliyoruz. Yani mesela şu renklerle anlatacağız deyip 12 renk, mesela aynı toplumdaki renk sayısını düşün. Klasik bir renk eğitimi verdiğimizi düşün bir topluluğa. O renk eğitiminden çıkan herkes aşağı yukarı rastgele gördüğü bir şeyi, objeyi, sınırlardaki objeler haricinde şey yapabiliyor. Yani aynı renk kodlarıyla tanımlayabiliyor mesela. Anlaşabiliyoruz.
Böyle bir şart düşebilirim ama.
Nasıl?
Bazı insanlar tetrakromatik, biliyorsun.
Tamam.
Yani zaten gözlerinde 4 farklı opsin var ve bu opsinler sebebiyle bizim görmediğimiz renkleri de görebiliyorlar. Hani tamam. O yüzden trikromatikiz mesela ikimiz de. Kırmızının hafif koyu bir tonuna ikimiz de kırmızı diyebiliriz, ama o kişi farklı bir şey diyebilir.
Tamam. İşte zaten benim şeyim şu, savunma orada. Bazı insanların anlaşması bile inanılmaz ilginç aslında. Yani ha. Bazı konularda anlaşmamız bile ilginç. Kelimelerin anlamları konusunda kısmen anlaşmamız ilginç. Yani dolayısıyla anlamın devamlılığı kültür oluyor aslında baktığında. Şaşırtıcı olan o. Yani ben adamın düşünse 50 yıl önce yazdığı makaleyi okuyorum ve kısmen anlıyorum mesela. Bu bana büyü gibi geliyor. Yani bambaşka bir insanın, hiç tanışmayacağım birinin bir düşüncesini paylaşabiliyorum onunla. Çok garip olan o baktığında. Şey
şöyle diye ifade edebiliyoruz değil mi? Mesela aslında şu an, bak tam da şu an o. Değil mi? Yani bizim beynimiz, zihnimizin içerisinde bazı sinyaller var. Hı hı. Bunların bir kısmı bilgi olarak organize edilmiş. Ve ben ses dalgası aracılığıyla şu an bunu sana ve dinleyicilere aktarıyorum.
Evet.
Ve aynı sinyaller karşı tarafın zihninde oluşuyor.
Evet, kısmen benzer şekilde
tabii,
oluştuğunu
değil.
Varsayıyoruz işte. Zaten bu şeyde de vardır ya, işte bir kitap yazarın ne anlattığı önemli deriz mesela. Yani hatta biz çocukken şair ne demek istedi diye bize zorla öğretilirdi ya. Yani şair burada ne demek istedi? Şair bayrağı mı seslendi vesaire, bunu tartışırdık saatlerce. Günümüzde mesela daha gerçekçi bir yere çekildi bu tartışma. Sen ne anlıyorsun? Ya biraz postmodern bir yaklaşım ama bir yandan da doğru. Evet, bir de şeye bakalım diyor. Yani farklı anlıyor muyuz? Aynı anladık mı? Anladıklarımız arasındaki benzerlik ne kadar? Yani bunlara bakmak daha değerli geliyor aslında. Çünkü normalde de tek başına bir kitapla karşılaştığında farklı şeyler anlayabiliyorsun. Ama benzer şeyler anlıyorsan ne mutlu. Hatta zaten bu yüzden bazı bilim dalları bunun üzerine uğraşıyor. Yani matematik dediğin şey, hepimiz o denklemi gördüğünde aynı şeyi anlayalım diye çıkmış bir notasyon. Evet.
O ölçünleştirilmiş bir gösterim, evet. Yani standartize edilmiş.
Zaten dil olarak da öyle, yani öyle bir dil ki hata şey yok. Hatta oradan şu örneğe geleyim. Neden insan dili mesela matematik kadar mutlak değil? Yani neden ben matematikte bir şeyin yanlış olup olmadığını aşağı yukarı anlıyorum. Ama bizim dilimizde anlamıyorum mesela. Bu ilginç bir konu. Yok, anlayamazsın. Mesela çünkü en önemli diyaloglar bu anlaşılmamanın yarattığı diyaloglar. Örnek vereceğim. Rüşvet diyalogları, flört diyalogları. Bunlar mesela şeydir. Net olmamaktan yararlanan diyaloglardır. Yani sen gidip bir polise ya da bir memura rüşvet verebilir miyim size dersen muhtemelen hapse girersin sonunda yani. Hani %99 ihtimalle, %1 belki karşı taraf bir şey demeyebilir. Ama bunu nasıl yapıyor, o yüzden o diyaloğu yapan kişi hafif hafif giriş yapıyor. Seviyeyi beraberce ilerletiyorlar. Birisi kıvırırsa diğeri yanlış anladın deyip dönebiliyor. Ve öyle bir noktaya getiriyorlar ki ikisi de okeyleşmiş oluyor. Flört diyalogları da böyle mesela. Yani bütün pazarlık diyalogları böyledir. Bu dilin mutlak olmamasının yarattığı avantajdır mesela. Dolayısıyla mesela matematikte böyle bir şeye ihtiyacımız henüz yok. Belki kaos teorisinde falan bunlara giriliyor olabilir. Ama
şimdi matematik önerme tabanlı. Belki de biraz o yüzden. Evet. Bütün ifadeler yargı belirtir. O yüzden gündelik dil öyle değil.
Ama işte deneyimin mutlak tekrarı şey var. Bilimsel metodoloji var. Yani ya diyor Wittgenstein de felsefede aynısını yapıyor ya, sembolik mantıkla. Yani şey çıkarmaya çalışıyor. Abi bir doğru bulalım ya. Yani her şey o kadar muallak ki. Bir şey doğru olsun diyor. Yani atıyorum A ise B, B ise C, o zaman A ise C yani. Hani bu doğru ya ve bütün evrende doğru ya mesela. Öyle mi acaba diyeceğim şimdi ama bir yandan.
Yani şimdi tabii bu şimdi önermenin türüyle alakalı tabii.
Evet
yani
evet.
Şimdi evet, yani bugün pazartesi, pazartesiden sonra salı gelir, o zaman yarın bugünden sonradır, o zaman yarın salıdır. Şimdi aynı ilişki bu argümanda da geçer. Yani evet. Sen biz bunlara biçimsel argüman, yani biçimsel argümanlar diyoruz. Yani bu formel mantık. Formel mantıkta matematik diliyle formel mantığın dili arasında fark yok.
%100 zaten, doğruya yakın bir şey yani.
Yani şöyle, kendi içinde geçerli bir argüman.
Tamam, okey.
Doğru değil. Yani matematikte %100 doğru değil ama o argüman geçerli olabilir. Yani tamam. Bir argümanın geçerliği ne demek? Öncüller doğruysa sonuçta mecburen doğru demek.
Tamam, tanımlandığı sistemde tutarlılık yaratıyor. Evet. Yoksa demin dediğim
mesela gibi. Şöyle bir şey doğru değil ama geçerli. Mesela bütün insanlar uçar, Bager de bir insandır. O zaman Bager de uçar. Hı. Bu gayet geçerli bir akıl yürütme.
Evet. Ama yani, şeyi düşün mesela, şimdi dil, demin anlattığım oydu. Şimdi matematiksel olarak ben başka birinin makalesini okuduğumda anlıyorum ya. Ama evet. Sosyal bilimlerde bu performans bu kadar yüksek olmuyor ya. İşte bahsettiğim oydu, aradaki fark. Ha, yani tamam. İstatistik olarak bakalım buna. Ne kadar iyi anlaşılıyor. Ya sanatta mesela daha da abartı bir boyuta çekiliyor. Dolayısıyla mesela bilim tekrar edebilirliğe çok değer verirken sanat öznel olana daha değer vermeye başlıyor.
Şimdi çok güzel bir ayrıma değindin. İşte sanat yargıda bulunur mu?
İzleyicinin şeyi daha kuvvetli orada. Yani izleyicinin muallak ortaklığından bahsediyor olabiliriz mesela.
Yok, şunu demek istiyorum. Şimdi matematik, fizik, yani o gittikçe hani daha doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kaymaya başlıyoruz ya. Hı hı. Hani şimdi buradaki temel argümantasyon, yani bir önerme ortaya sunmak veya bir önermeler grubundan bir sonuca ulaşmak. Yani kısacası doğru ya da yanlış diyebileceğin bir noktaya ulaşmak.
Evet.
Sanatta böyle bir çaba olur mu?
Yani yok, çünkü
bu
insan...
Bu resim doğrudur veya bu müzik doğrudur, yanlıştır gibi bir şey olmaz.
Sanat yaşama ve insana diyeceğim. Yanlış anlaşılmasın, belki anlaşılabilir ama daha yakın, daha doğal, hatayı daha olduğu gibi kabullenen bir yapıda. Bilim ise evrensel bir dil yaratmaya çabalıyor. Yani bizden birinin yaptığı bilimi diğerini okuması üzerinden bir şey var, işe yarama var. Hmm. Sanat bunu gerekli görmüyor, başka yollardan ilerliyor. Dolayısıyla bir şunu yaşayabiliyoruz, yani biri bir eser yapıyor, herkes farklı yorumluyor ya da herkes aynı yorumluyor ama eseri yapan kişiden farklı yorumluyor ve yine de bir sorun yok. Eseri yapan ya ben onu kastetmemiştim deseydi bile okey, ama biz bunu anladık ve bu çok güzel diyebiliyorlar ve orada farklı bir şey olabiliyor. Sanat buna daha çok izin veriyor diyebilirim.
Peki sanatın evrenselliğiyle biz neyi kastediyoruz o zaman? Son sorum çünkü vaktimiz tükendi.
Sanatın evrensel, bilmiyorum. Sanatın evrensel olması gerekiyor.
Tırır aslında yani.
Düşünmüyorum evrensel. Yani öyle bir şey. Yani o istatistiksel bir şey daha çok. Yani dönemlerde daha iyi anlaşılan eserler vardır.
Yani... Belki o evrensellikten kastedilen bir unity, yani birlik beraberlik değil, şudur. Sanat eseri tüm insanlarda istediği duyguyu uyandırır. Ama tüm insanlarda, yani evrensellik burada. Sanat her insan tarafından farklı bir şekilde yorumlanabilir ama bir şekilde o bir sanat eseridir ve hani her insana açıktır gibi bir şey mi?
Yani bence sanatın öyle bir evrenselliği olmasına gerek yok ya. O çok abartılmış bir şey. Evrensellik çok abartı bir şey yani. Hani
ya evrensellik bunun... zaten tek başına ne kadar abartı. Evet, evet. Yani ama bildiğimiz dünyada yaşam var.
Yok ama şimdi şöyle düşün. Yani mantık dediğin silsileyi, yani şu matematiği başka bir canlı zeki form yapabilir. Ve bizim matematiğimizi anlayabilir ama bizim eserimizi anlamaması çok normal yani. Çünkü bizim yaşadığımız gerçekte yaşamıyor. 200 yıl önceki matematiği anlıyorum ama 200 yıl önceki sanatı anlamayabilirim ve bu hiç de anormal değil deyip toparlayalım, bitirelim bence.
Yani lanet olsun, süre bitti ama çok güzel soru soracaktım. Yani o zaman mesela bilgisayar bizim matematiğimizi anlayabilir ki anlıyor. Evet, bilgisayarla konuşmadaki tek yolumuz neredeyse. Ama o zaman bir yapay zekayı bir sanat eseri yorumlattırmaya kalkarsak onun anlayışına ne diyeceğiz?
Şu an kültürümüzü okumadığı için onu anlamayacak tabii ki yani. Kültüre çok yani bağlı ama eser ya. Yani o sadece
çocuk da kültürümüzü okumayabilir ama bir sanat eserine bakıp bir şeyler anlayabilir.
Benle aynı şey
o değil yani.
Ama yok, onun sanat dediği şeye ben demeyebilirim. Benim sanat dediğimi o demeyebilir. Dolayısıyla sanat ama şöyle, aynı şeyi anlamıyoruz demek bu işte.
Yani şey anlamamız gerekiyor.
Yapay zekanın sanat dediğini biz demeyebiliriz mesela. Ve bunda bir sorun olmayabilir. O da bizimkine demeyebilir. O yüzden o kültürle ilgili bir şey. Yani orada soru daha derin bir yere gidiyor. Sanatın işlevi ne sorusuna gidiyor. Ona girmeyelim şimdi. Bitirelim. Tamam,
herkes yerinde sağ olsun. Yapay zeka beğenmiyorsa beğenmesin. Ne yapalım? Yapay zeka sanat mı beğendiriz? Evet, süremiz bitti maalesef. Bugün 17 dakikada sonlandırdık. Galiba 12 dakika iyi bir fikir değil Bayer. Biz bunu 15'e çekelim gel.
Tamam, deneyelim. Bir de onu deneyelim. Bakalım.
Tamam, neyse hadi. Bir dahakine 20'ye çıkmazız umarım. Rastgele yürüyüşün ilk bölümü sona geldi. Böyle şipşak başlayıp bitiriyoruz, haberiniz olsun. Evet, sıradaki programda görüşmek üzere.
Görüşürüz.